Ayrım 7.
Sırf vatanının menfaatlerini muhafaza ve temin için Ali Kemal Bey ile aralarında çıkan davanın ikinci muhakemesinde açıkladığı mühim hakikatler ile adı geçeni, kendi taraftarları da dahil olduğu halde, Osmanlı milletine tanıttırmasından dolayı Bahattin Şakir Bey kardeşimize kulübümüz namına bilhassa teşekkür eder, ifade kudretinden, fikir metanetinden dolayı kendisini tebrik ederiz. Bahattin Şakir'e gönderilen bir başka mektupta şunlar yazılıyor. Sizi bilhassa Ali Kemal gibi milletin bir kısmının teveccühlerine mazhar olan en gerek yılanlarının kirli mahiyetini bütün pislikleriyle meydana koyan seni, bütün milletle beraber tebrik eder ve minnettarlık hislerimizi arz ederiz. Bahattin Şakir'e bir destekte Selanik'ten yoldaşı Doktor Nazım Bey'den gelir. Sabah gazetesindeki Ahmet Rasim'in Mahmut Sadık'ın mesleklerini beğenmiyorum. Bunlar belki idrak etmeyerek Ali Kemal vazifesini idrak ediyorlar. Korkma Baha, yalnız Selanik vilayeti 30 bin kahramanı gene bir hafta zarfında İstanbul'a göndermeye muktedirdir. İhtimal ki bu milletin hür ve mesut olması için biraz daha kan almak farzdır. Şarklıyız, kadere boyun eğeriz. Gözlerinden öperim kardeşim. Milliyet Tarihi Tefrika, 10 Aralık 1934. Şurayı Ümmet, İttihat ve Terakki'nin resmi organı gibidir. Bu nedenle bu dönemde muhalefetin boy hedefi Bahattin Şakir olacaktır. Saldırıların başını Serbestlik Gazetesi'nin sahibi Mevlanzade Rıfat çekmektedir. Doktor Bahattin Şakir, Merkezi Umumi'ye yazdığı bir mektupta Mevlanzade hakkında mahkemeye başvurmak istediğini söylemektedir. Merkezi Umumi'nin cevabında ise bunlara cevap vermek tenezzüldür. Hükümetin nazarı dikkati çekildi ve incelemeler yapılıyor denilmektedir. Doktor Bahattin Şakir ilk kez 1912 yılında İttihat ve Terakki'nin Merkezi Umumi üyeliğine seçilir ve cemiyetin son kongresini yapacağı 1918 yılına kadar bu görevini sürdürür. 1914 yılında Erzurum'da yapılan Ermeni Taşnak Kongresi'ne ise İttihat ve Terakki'nin katibi mesulü olarak katılacaktır. Teşebbüsü şahsiden ahrara. 1908 devriminden sonra yurt dışında bulunan Jöntürkler yurda dönerler. Prens Sabahattin, teşebbüsü şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti'ni yurt içinde örgütlemeye çalışır. Arkadaşlarını çeşitli illere gönderir. Satvet Lütfü Bey ve arkadaşları cemiyetin İstanbul merkezini Şeref Sokak'ta açarlar. Birkaç gün sonra da aynı sokakta İttihat ve Terakki'nin genel merkezi ünlü Kırmızı Konak'ta Cumhuriyet Gazetesi'nin günümüzde kullanılmayan tarihi binası açılacaktır. İttihat ve Terakki teşebbüsü şahsicilerin faaliyetlerinden rahatsız olur. Ademi merkeziyetçiler cemiyet genel merkezinde bir toplantıya çağrılırlar. Toplantıya İttihat ve Terakki adına Erkan-ı Harp Cemal Paşa, İsmail Hakkı Paşa ve Doktor Bahattin Şakir, teşebbüsü şahsi adına da Doktor Nihat Reşat, Belger, Hüseyin Tosun ve Muhittin Paşa katılır. Muhittin Paşa daha sonra İttihatçıların saflarına katılacaktır. Görüşmelerde bir ara Paris Kongresi'nde Ermeni delikesi olan Malumyan Efendi de bulunur. Mebusan Meclisi açılana kadar fırka ihtiraslarına meydan verilmemesi kararlaştırılır. İki grup arasında ileride yaşanacak büyük çatışmalar şimdilik durdurulmuştur. 21 Ağustos 1324-1908 günü Prens Sabahattin gösterişli bir törenle İstanbul'a döner. Prensi Paris'te yakından tanımış olan Ahmet Rıza, Doktor Nazım ve Doktor Bahattin Şakir ona ve onun kurduğu cemiyete şiddetle karşıdırlar. İşte tam bu dönemde İttihat ve Terakki'ye rakip olarak Ahrar Fırkası kurulur. Kurucuları arasında daha sonra bir suikaste öldürülecek olan gazeteci Ahmet Samim de bulunmaktadır. Prens Sabahattin fırkanın gizli destekçisidir. Fırkaya genel başkan olma önerisini kabul etmeyecek ancak desteğini sürdürecektir. Teşebbüsü şahsi üyelerinin çoğu bu fırkaya katılacaktır. Fırka kurucularından Fazlı Bey, Süleyman Nazif'in başyazarlığında Osmanlı gazetesini yayımlamaya başlar. Ahrar seçimlerde büyük bir hezimete uğrar. Bu arada Ali Kemal'in fırkaya katılması Ahrar içinde hoşnutsuzluğa neden olur. Doktor Rıza Nur, Fazlı Bey, Mahir Sait ve Celalettin Arif Beyler partiden istifa eder ve Ali Kemal'in ayrılmasından sonra geri dönerler. Ahrar, 31 Mart ayaklanmasının hazırlayıcısı olacaktır. Ahrar'ın destekçilerinden Serbestlik Gazetesi'nin sahibi Mevlanzade Rıfat Bey, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 150'likler listesinde yer alacak, işbirlikçi olduğu için yurt dışına gönderilecektir. İngiliz ajanına ilk basın şehidi payesi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti birkaç yıldır 6 Nisan'ı Şehit Gazeteciler Günü olarak anıyor. İlk basın şehidi olarak Hasan Fehmi Bey'in anılması ise daha da eskilere dayanıyor. Hasan Fehmi bir basın şehidi mi? 50 yıllık kıdemli gazeteci yazar Taylan Sorgun, Hasan Fehmi bir İngiliz ajanıdır. Bizim şehidimiz falan değildir. Bizim şehidimiz Hasan Tahsin'dir diyor. 2002 yılında Ulusal Kanal'da dosya programında Taylan Sorgun'la yapılan söyleşi. 1908 devriminden sonra yurda dönen Hasan Fehmi'nin çalıştığı ilk gazete Hukuk-ı Umumiye. Gazetenin yazı işleri müdürü Mevlanzade Rıfat'tır. Hukuk-ı Umumiye, İttihat ve Terakki yönetimine karşı çıkan gazetelerin başında geliyordu. Hasan Fehmi daha sonra Serbestlik Gazetesi'nin başyazarı oldu. 12 Kasım 1908'de yayıma başlayan Serbestlik'in sahibi ve yazı işleri müdürü gene Mevlanzade Rıfat'tır. Hasan Fehmi'nin aynı dönemde kurulan Ahrar Fırkası ile de sıkı ilişkiler içinde olduğu görülüyor. 1908 devriminden sonra İttihat ve Terakki'ye karşı kurulan Ahrar, Osmanlıcılığa karşı İslamcılığı, Meşrutiyet'e karşı Monarşi'yi ve İngiliz mandacılığını savunuyordu. Ahrar'ın gölgedeki lideri Prens Sabahattin'di. 31 Mart, 13 Nisan 1909, ayaklanmasına destek veren Ahrar Fırkası, ayaklanmanın hareket ordusunca bastırılmasından sonra kapatılacaktır. Ahrar, İttihat ve Terakki karşıtı tüm yayın organlarından destek gördü. Volkan Gazetesi'nin sahibi ve yazarı Derviş Vahdeti ile İttihad-ı Muhammedi adlı cemiyette Ahrar ile sıkı ilişki içindeydi. İttihatçılara karşı oluşan bu cephe, İkdam, Yeni Gazete, Serbesti, Mizan adlı gazeteler tarafından hararetle desteklendi. Serbesti Gazetesi ve Hasan Fehmi, Ahrar Fırkası'nın resmi sözcüsü gibiydi. Tarık Zafer Tuna'ya Serbesti için Ahrar'ın organı gibidir demektedir. Hasan Fehmi, İttihat ve Terakki yönetimini ağır bir dille suçlayan yazılar yazdı. 1908 devrimini yapmış olan ordunun siyaset dışı kalmasını savundu. Almanya ve Avusturya'ya karşı İngiltere yanlısı bir dış politika önerdi. Serbesti ve Volkan, İttihat ve Terakki yönetimine karşı kışkırtıcılığın başını çektiler. Hasan Fehmi, 6 Nisan 1909 akşamı Galata Köprüsü üzerinde 3 kurşunla öldürüldü. Katilin ateş ederken, "Al Mevlan" diye seslenmesi, asıl hedefin Hasan Fehmi değil de gazetenin sahibi olan Mevlanzade Rıfat olduğu kanısını uyandırdı. Hasan Fehmi'yi vuran kişinin İttihat ve Terakki'nin ünlü isimlerinden Yakup Cemil Bey ya da Kara Kemal olduğu iddiaları ise hiçbir zaman doğrulanmadı. Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey'in Hasan Fehmi'nin öldürüldüğünü duyduğunda şahsiyat ile uğraşanların akıbetleri böyle olur dediği söylenir. Cinayet geç saatlerde işlendiği için haber ancak 8 Nisan tarihli gazetelerde geniş biçimde yer aldı. Ali Kemal'in kışkırtıcılığı. İkdam gazetesi başyazarı Ali Kemal, aynı zamanda Mektebi Mülkiye'de siyasal tarih dersleri veriyordu. Ali Kemal 8 Nisan günü dersinde öğrencileri kışkırtan bir konuşma yaptı. Albay Kabacalı, Türkiye'de Siyasal Cinayetler adlı kitabında Ali Kemal'in konuşmasının özetini şöyle verir. Bugün ders veremeyeceğim. Çünkü çok üzgün, son derece mustarip bir haldeyim. Serbesti başyazarı, arkadaşım Hasan Fehmi'nin şehit olmasının beni düşürdüğü derin üzüntü, bugün görev yapmama imkan bırakmadı. O atılan vicdansız kurşun, Hasan Fehmi'nin başına değil, söz hürriyetine, fikir hürriyetine, vicdan hürriyetine, en basit ve en başta gelen insan haklarına atılmış bir kurşundur. Ali Kemal tarafından kışkırtılan öğrenciler, Babali'ye doğru yürüyüşe geçtiler. Önce şimdiki valilik binasının olduğu yerdeki sadaretin önünde, daha sonra da Ayasofya meydanında Meclis-i Mebusan önünde gösteri yaptılar. Göstericiler arasında daha sonra Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yapacak olan Burhan Felek de bulunuyordu. Hüseyin Cahit Yalçın anılarında Hasan Fehmi'nin cenaze törenini şöyle anlatıyor. Hasan Fehmi Bey için İttihat ve Terakki'ye aykırı olanlar bir cenaze töreni düzenlemişlerdi. Belki de sağlığında onu çekemeyen, arkasından söylemediklerini bırakmayan dostları, şimdi yalancı gözyaşları ile yüksek sesle bağırmakta en önde gidiyorlardı. Talihsiz ceset onların elinde bir propaganda aracıydı. Bunu sonuna kadar kullanmak, işletmek istiyorlardı. Cenaze töreni gericilerin İttihat ve Terakki'ye karşı gösterisine dönüştü ve birkaç gün sonra yaşanacak olan 31 Mart gerici ayaklanmasının provası oldu. 31 Mart. İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusyası'ndan oluşan cephe, Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayarak ortadan kaldırmaya karar vermişti. Bunun için Balkanlardan başlamak üzere milliyetçi ayaklanmaları kışkırtılmaktaydılar. İngiltere, İttihatçıların milliyetçi eğilimlerinden kuşku duymaktadır. Nitekim daha meşrutiyetin ilanından 7 gün sonra 3 Temmuz 1908'de İngiliz Hariciye Nazırı Sir Edward Grey İstanbul'daki Büyükelçiliğe şunları yazar. Türkiye gerçekten meşrutiyet idaresini kurar ve bunu yaşatıp kuvvetlenirse bu halin sonuçları şimdiden hiçbirimizin göremeyeceği derecede daha ileriye varır. Bunun Mısır'da etkileri müthiş olur. Ta Hindistan'da da kendini hissettirir. Doğan Avcıoğlu, 31 Mart'ta Yabancı Parmağı, Cumhuriyet Yayınları, İstanbul 1998, sayfa 33. İngiltere, İttihat ve Terakki iktidarının yıkılması için yoğun bir faaliyet yürütmekte, İngilizce muhalefeti kollamakta ve yönlendirmektedir. Tercihi İngiliz işbirlikçiliğinden hiç kuşku duyulmayan Kamil Paşa hükümetidir. O nedenle İttihat ve Terakki'nin ulusalcı, laik, İlerici programını doğrudan hedef alan karşı devrimci ayaklanmanın hedefleriyle İngiltere'nin çıkarları örtüşüyordu. İttihat ve Terakki'ye karşı muhalefetin başını çeken Prens Sabahattin, bu hükümeti yıkmak için çeşitli darbe planları peşindedir. İngiltere'den büyük destek görmektedir. Ahrar Fırkası, o günlerde milliyetçilerin baş talebi olan kapitülasyonların kaldırılmasını reddedecek kadar emperyalizmden yanadır. İngilizliği sınırsızdır. Yine koyu bir İngilizce olan Kamil Paşa da iktidara gelmek için çalışmaktadır. Volkan gazetesindeki yayınlarıyla ayaklanmanın açıktan kışkırtıcısı ve birinci derecede örgütleyicisi Derviş Vahdeti ve yandaşları İttihad-ı Muhammedi Derneği'nin kurucusu ve yöneticisidir. İttihad-ı Muhammedi Derneği, İngiliz elçiliği ile bağı olan ve şeriatı savunan bir kuruluştur. Vahdeti, İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin bütün dünya Müslümanlarıyla dayanışma kuracağını ileri sürerken, İngiliz kralının ya da Rus çarının Müslüman uyruklarının üzerindeki egemenliklerine zarar verilmeyeceğini temin etmek, ihtiyacını duyacak kadar Batı yanlısıdır. Volkan, 21 Şubat 1909, sayı 52'den aktaran Avcıoğlu adı geçen eser, sayfa 38. Bu kuruluşun Derviş Vahdeti'den sonra gelen liderleri ve ayaklanmanın elebaşları Enderunlu Lütfi ile Said-i Kürsi'dir. Serbesti gazetesinin başyazarı Mevlanzade Rıfat, 31 Mart ayaklanma günü gazetesinde İngiltere'nin bizi bizden ziyade düşündüğünü belirttikten sonra İngilizlerin bir öğüdünü dile getirmektedir. Öğüt, İttihat ve Terakki'nin izale edilmesidir. İttihatçılar devrilince Mevlanzade'ye göre Avrupa'nın güveni geri gelecek ve Osmanlı ülkesine birçok yatırımlar yapılacaktır. Sina Akşin, Şeriatçı Bir Ayaklanma, 31 Mart Olayı, İmge Yayınları, Ankara, 1994, sayfa 267. Ulema zümresi 31 Mart olayına adam akıllı bulaştı. Bir kere askerin ayaklanması şeriat adına oldu. Tek başına bu durum ulemayı ayaklanmada söz sahibi kılmaya yetiyordu. 31 Martçıların isteklerini Mebusan Meclisi'ne sunanlar da yine ulema oldu. Sina Akşin adı geçen eser, sayfa 239. Ayrıca medrese öğrencileri de kitle halinde ayaklanmaya katıldılar. Alaylıların sonu. Meşrutiyet düzeninin alaylı askerleri pek memnun ettiği söylenemez. Bunun başlıca nedenlerinden biri meşrutiyetin harbiye çıkışlı genç subaylara, mekteplilere dayanmasıydı. Artık saray yanlısı erlerin, çavuşların paşalığa kadar yükselmesinin yolu kapanmıştı. Bu durum orduda hala önemli güç oluşturan alaylı subay ve eratla büyük çoğunluğu ilerici ve iddiatçı olan okullu subaylar arasında derin bir çatışma unsuruydu. Meşrutiyetin daha birinci günü 1400 alaylı subay kadro dışı bırakılmıştı. Sina Akşin, adı geçen eser, sayfa 231. Dolayısıyla yükselme umudu kalmayan ve modern ordu disiplinine uyma yeteneği gösteremeyen alaylıların kaderiyle şeriatçıların hedefleri birleşiyordu. Eski düzenin tekrar geri gelmesi talebi, İttihad-ı Muhammedi'nin şeriatçı programını gerçekleştirmede okullu subaylara karşı elverişli bir araç rolü oynuyordu. Bunu Derviş Vahdetçi takımı çok iyi değerlendirdi ve çok önceden başlayan bir propaganda yürüterek alaylı askerleri yanına çekti. 31 Mart karşı devrimi işte bu siyasi ve toplumsal koşullar içinde olgunlaştı. Birinci orduya bağlı birlikler subaylarına karşı gelerek başlarında softalarla birlikte meclisin yakınındaki Ayasofya Meydanı'nda toplanıp şeriat istediler. Softalardan iki lafı bir araya getirebilenler, Meclis Başkanı ve Harbiye Nazırı Ali Rıza Paşa'nın istifa etmesini, şeriatın geri getirilmesini ve Müslüman kadınların sokağa çıkmasının yasaklanmasını istediklerini söylemişlerdir. Feroz Ahmet, İttihat ve Terakki Kaynak Yayınları İstanbul 1999 sayfa 61-62. İlk ayaklanan Taşkışla'daki 4. Avcı Taburu oldu. İsyancılar ilk gün Ayasofya'da Meclis-i Mebusan'ın önünde toplandılar. Adliye Nazırı Nazım Paşa ve Hüseyin Cahit sanılarak Mebus Emin Aslan Bey meclis önünde öldürüldüler. İsyancılar iki gün içinde çoğu mektepli 20'den fazla kişiyi öldürdüler. Tanin gazetesi İttihat ve Terakki'nin genel merkezi ve kulüpleri tahrip edildi. Cavit Bey ve Hüseyin Cahit yurt dışına kaçtılar. Başta Talat Bey olmak üzere kaçmayı kabul etmeyen İttihatçı liderler ise saklanmak zorunda kaldılar. Bahattin Şakir o günlerde gizlendiği yerden arkadaşlarına gönderdiği mektupta şunları söylüyor. Kardeşler, sizin bulunduğunuz yeri bulmakla meşgulüm. İzninizi haber alarak şu mektubu yazıyorum. Ne yapılacağına dair sizden malumat isterim. Size mi iltihak edeceğim yoksa ne yapacağımı bildiriniz. Mahmut Muhtar Paşa'nın Pire'ye gittiğini doğru olarak haber aldım. Selanik'e gitmesi için Pire'deki bir vasıta ile kendisine şimdi bir mektup yazdım. Asar-ı Tevfik zırhlısının kumandanı sarayı bombardıman etmek istediğinden dolayı sultanın penceresi önünde asılmıştır. Hocalara, askerlere para dağıtıldı. Selanik'ten ve Yanya'dan protesto telgrafları gelmiştir. Mesele kat'i bir irticadır. Cemiyeti ilmiye sarayla beraber sarayın emrine tabi olarak hareket ediyor. Murat'ın, Cemil Molla'nın buna dahil oldukları muhakkaktır. Talat ve Nazım ile vaka günü akşamı şehzade başında birleşecektik. Halbuki nereye gittiklerini haber vermeksizin evden çıkıp gitmişler. Rica ederim beni yapayalnız bir halde bırakmayarak süratle cevap veriniz. Bulgaristan hakkında aldığım havadisler fenadır. Baki vatanın selameti kardeşler. Milliyet Tarihi Tefrika 8 Aralık 1934. Bahattin Şakir sınır dışı edilsin. İsyancıların istekleri şunlardı. Sadrazam Hilmi Paşa ve Harbiye Nazırı Ali Rıza Paşa çekilecekler. Volkan gazetesinin adlarını verdiği milletvekillerinden Meclis Başkanı Ahmet Rıza Bey ile 2. Başkan Talat Paşa, Hüseyin Cahit, Rahmi ve Şurayı Ümmet gazetesi imtiyaz sahibi Doktor Bahattin Şakir Beyler sınır dışı edilecekler. Şeriat hükümleri olduğu gibi uygulayacak. Mektepli subaylar ordudan uzaklaştırılacak, hiç değilse yerleri değiştirilecek. Alaylılardan açığa alınanlar yeniden orduya dönecek. Bunlar yapıldıktan sonra isyan duracak ve ayaklanma dolayısıyla kimse hakkında takibata girişilmeyecek. İttihat ve Terakki'nin yanılgısı iktidara demir ellerle sarılmayıp uzaktan seyirci kalmasıydı. Hükümeti uzaktan kumanda, uzaktan gütme siyaseti 31 Mart'la sonuçlandı. Cemiyetin buradaki en mühim hatası bu gibi inkılaplardan beklenilen mantıki neticeyi hasıl edecek olan kat'i tedbirler alınmasına nasılsa lüzum görmemesidir. Memleketimizin şiddetli ve şüphesiz gayri kanuni temizlik ve tasfiyeye lüzum görüldüğü bir sırada cemiyetin tereddüt ve mülayimeti 31 Mart hadisesini yadigar bıraktı. Cemiyetin buradaki yegane hatası mevkiine lüzumundan fazla güvenerek her türlü vakalara karşı hazırlıklı bulunmamasıydı. Milliyet Tarihi Tefrika 8 Aralık 1934. Komşu kapısı İngiliz Büyükelçiliği. İttihad-ı Muhammedi cemiyetine göre daha geri planda görünmekle birlikte elde ettiği siyasi sonuçlara yani iktidarda oynadığı role bakarsak bütün diğerlerini kullanan ve yönlendirenin Prens Sabahattin'in Ahrar Partisi olduğu anlaşılır. İttihatçılardan boşalan yeri Ahrarcılar almış, ayaklanmanın tertipçilerinden İsmail Kemal, sözde meclis başkanı seçilmiştir. Ayaklanmadan sonra hareket ordusu başkente girinceye kadar İstanbul'da işbirlikçi muhalefet ve İngilizler istedikleri gibi at oynatmışlardır. İsmail Kemal ve Hariciye Nazırı Rıfat Paşa, Sina Akşin'in deyimiyle İngiltere sefaretini akıl danışılarak yardım istenilecek komşu kapısı sayan kişilerdir. 31 Mart olayı çıktığında İngiliz basını ve elçiliği ayaklanmayı ellerinden geldiği kadar desteklediler. İngiliz elçiliğinin kendine bağlı konsolosluklara bir genelge göndererek olayın yanlış anlaşılmaması için çalıştığı kesindir. Ayaklanma günü Yüzbaşı Bettelheim'in da kuşkulu bir şekilde Ayasofya'da dolaşması dikkat çekmiştir. Yine İsmail Kemal, hareket ordusunun İstanbul'a girmesini önlemek üzere İngiltere'nin duruma karışmasını istediğinde İngiliz sefiri Lafter bu teklifi olumlu karşılamış ve bu yönde girişimlerde bulunmuş ama sonuç alamamıştır. Sina Akşin, Şeriatçı Bir Ayaklanma, sayfa 267. Selanik'te bulunan İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi'nin öncülüğünde çoğunluğunu genç subayların oluşturduğu bir askeri kuvvet toplanır. Hareket ordusu adını alan kuvvet İstanbul üzerine yürür. Halktan milisler de bu orduya katılır. The Times gazetesi hareket ordusundan blöf diye söz etmektedir. Fakat meşrutiyeti kurtarma heyecanı ve kararlılığı içinde yola çıkan hareket ordusu İstanbul'a girer ve İngilizci rejime son verir. 27 Nisan 1909 günü toplanan Meclis-i Mebusan, Abdülhamit'in tahttan indirilmesine karar verdi. Osmanlı tarihinde Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra en uzun süre iktidarda kalan Abdülhamit'in 33 yıllık saltanatı sona erdi. Tahta Sultan Reşat, sadrazamlığa da hareket ordusu kumandanı Mahmut Şevket Paşa getirildi. Aynı günlerde gerçekleşen Ermeni ve Türkler arasında karşılıklı bir boğazlaşmaya dönüşen Adana olaylarıyla İstanbul'daki olaylar arasında yakın bir bağ vardır. Her ikisi de arkalarında İttihatçı karşıtı liberallerin bulunduğu gericilerin marifetiydi. Başkentte gericiler İslamiyet'in tehlikede olduğu yaygarasını koparıyorlar, Adana'da da Ermenilerin ayaklanıp Müslümanları katledeceklerini iddia ediyorlardı. Mehmet Ulusoy, Teori, 31 Mart Gerici Ayaklanması ve Ahmet Altan'ın Yalanları, Temmuz 2001, sayfa 13-14.